neyse adımız ve uyumlu için.
Yemek. Hayatın sesleri. Yine güzel bir bahar gününden Türkiye'den sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sıcacık bir merhaba diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztürk Yalçın, Şule Çankaya, kumanda masasında Ali İhsan Yıldız ve mikrofonda ben Nilgün Doruk 15.55'e dek birlikte olacağımız programımız başladı. Biliyorsunuz dün itibariyle bahar mevsimi siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor diye sormaya başladık. Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazanacak. Bunun için bizleri arayabileceğiniz telefon numaralarımızı ve adreslerimizi hemen hatırlatmak istiyorum. Gerçi telefonlarımız çalmaya başladı bile. Sizler biliyorsunuz telefonlarımızı ama ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, yarışmamıza katılabilmeniz ve hatta programımızın takip edemediğiniz bölümlerini takip etmeniz mümkün. Evet, şimdi ilk bahar şarkımızı dinleyelim.
Damarlarımda yine aşk var, gözlerim yine bir mana. Başladı güneşli yağmurla ıslandı umudumu saçları. Kırılan dallar gibi ben her bahar dirilirim. Gizli bir kaynaktır içim. Bir yol bulurum. Kırılan dallar gibi ben her bahar dirilirim. Gizli bir kaynaktır içim. Kendime bir yol bulurum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Filizli her bahar aşık olurum, rüzgar olur, yağmur olurum, filizlenir anılarda gururum, taşar içimden ruhum. Damarlarımda yine aşk var, gözlerim yine bir mara. Başladı güneşli yağmurlar, ıslandı umudumun saçları. Gönlümde sönen ateşi küllerini savururum. Kalbimdeki acelenin peşinde ben kaybolurum. Gönlümde sönen ateşi küllerini savururum. Kalbimdeki acelenin peşinde ben kaybolurum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, filizlenir anılarda gururum. Taşar içimden ruhum. Ben her bahar aşık olurum. Rüzgar olur, yağmur olurum. Filizlenir anılarda gururum. içimde
Sevgili dinleyicilerimiz, evet ilk konuğumuzu aldık. Diyetisyen Sayın Özge Kelebek stüdyomuzda bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bahar geldi. Baharın gelişiyle birlikte tabii zayıflamanın vakti de geldi. Artık kilo verme zamanı diyoruz. Kışın aldığımız kilolardan kurtulma zamanı. Baharla birlikte beslenmemizde değişiklikler olacak tabii. Olması gerekiyor çünkü, değil mi?
Evet.
Evet, bir başlayalım o zaman. Şimdi bayanlar, erkekler, herkes o kışın havasından sıyrılıp artık kilo vermek istedikleri evet. için nereden nasıl başlamalılar?
Aslında baharın gelişiyle beraber metabolizma da hızlanmaya, canlanmaya başlıyor. Nasıl ki baharla beraber doğa canlanmaya başlıyor, insan metabolizması da hızlanmaya başlıyor. Kışın o eksi derecelerde yağ kaybı çok çok az oldu. Çünkü eksi derecelerde vücut daha fazla yağ tutuyor ısıl dengeyi sağlamak için. Ama baharda artı 10 derecelerle beraber daha da fazla rahatlayan metabolizma daha da rahat kilo verecek.
Peki o canlılıkla birlikte iştahımız da artmıyor mu biraz?
O canlılıkla beraber iştahımız da artıyor. Ama doğa bunu da sunmuş aslında. Çünkü baharda çıkan sebze ve meyveler genelde nötr tada sahip ya da daha az tatlı ve daha çok lifli sebzeler. O yüzden ne kadar da artsa da iştahımız daha az şekerli sebzeler ve meyveler yiyeceğimiz için herhangi bir problem oluşturmuyor. Tabii ki porsiyona da çok dikkat etmek gerekiyor.
İşte o porsiyonlar çok önemli galiba. Toksinleri atmak için suya yine tabii ki ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi, değil mi?
Kesinlikle su içmeyi kesinlikle unutmamamız
Peki,
lazım.
Peki neler yapmamız gerekiyor bu metabolizmayı iyice hızlandırmak adına?
Tabii ki bu bizim elimizde. Nasıl ki hani baharın gelişine metabolizmamız kendi kendine de hızlandı ama bizim kendimizi yaza yetiştirebilmemiz için temiz beslenmemiz lazım.
Temiz beslenme ne demek?
Temiz beslenme daha çok sebze ve meyve, daha az hayvansal yağlar içeren bir beslenme türü. Yine etinizi, sütünüzü, yoğurdunuzu tüketin diyoruz ama hayvansal yağları özellikle azaltmakta fayda var diyoruz. Temiz beslenmede baharın her mevsimi kendi meyvesini, sebzesini kullanmak lazım. Baharın meyve ve sebzelerini kullanmak.
Şimdi baharın meyve ve sebzeleri içerisinde kullanabileceğimiz o metabolizmayı da hızlandıracak. Hani o hafif tatlı yiyecekler, içecekler hangileri acaba?
Öncelikle çilekle başlayalım o zaman. Çilek çünkü çıktı artık piyasada bulunmakta. Mart başından Haziran sonuna kadar süre gelen bu süreçte çıkan bir meyve. Yüksek oranda C vitamini içeriyor. Aynı zamanda içerdiği yüksek antioksidanlarla beraber karın çevresi yağlanmasını da çok iyi derecede azaltıyor.
Ama miktarı önemli miktarı tabii. Miktarı çok oturunca çok önemli.
Bir kilo yemememiz lazım. Evet. O yüzden bir porsiyon için biz ortalama 70 kalori için 8 tane orta boy çilek tüketebilirsiniz diyoruz.
Bu kadarcık mı? 8
evet,
çilek.
Evet, 8 çilek.
Evet, bir de çilek yani yeni çıktı. Evet, özlemde var çileğe 8 çilek. Evet. Neyse 8 çilekle evet başladık. Sonrasında?
Sonrasında kışla beraber gelen aslında piyasada çok da rahat bulabileceğimiz tropikal meyveler. Bunlar neler? Kivi, ananas, muz ve son zamanlarda birazcık daha popülerleşen Hindistan cevizi. Hı hı. Hindistan cevizinin şöyle bir özelliği var. İçerisinde hem protein hem yağ hem de karbonhidrat var. Aynı zamanda birçok mineral ve vitamin içeriyor ki en önemli içerdiği mineral kalsiyum. Hı hı. Kalsiyum yönünden süt ürünleri gibi çok çok zengin. O yüzden Hindistan cevizi tüketilebilir diyoruz. Aynı zamanda içerdiği sağlıklı Hindistan cevizi yağıyla da karın çevresi yağlanmasını o da yüksek oranda azaltıyor. Yine evet. kalsiyumun da buna katkısı var yağ azaltmasında. Yine tropikal meyvelerde kivi ve ananasta bromelin denen bir enzim var. Bu enzim de yine karın çevresi yağlarında azalma ve vücuttan ödem oluşumunda azaltma yönünde etkisi var.
Evet. Meyveler bunlar. Sebzeler hangileri?
Sebzeler çok yakinen tanıdığımız Ege yöresinin en güzel sebzelerinden bir tanesi enginar. Enginar temiz beslenme denince o akla geliyor ki.
Enginarı zeytinyağlı bildiğimiz şekilde yapıp tüketmemiz yeterli mi?
Tabii ki isterseniz Sadece haşlayıp salatalarınıza da ekleyebilirsiniz. Enginar çok iyi bir karaciğer temizleyicidir aslında. Çok iyi bir kan temizleyicidir. Çok iyi bir sindirim sistemi hızlandırıcıdır. Çünkü çok yüksek oranda lif içerir. Enginar tüketebiliriz. Porsiyon olarak da enginarda 2 ya da 3 çanak tüketebilirsiniz.
Hı hı. Evet, artı başka hangi sebzeler var?
Türkiye'de çok fazla bulunmayan aslında ama son dönemde giderek popülerleşmeye başlayan, pazarlarda değil ama marketlerde bulabileceğimiz bir sebze var. Kuşkonmaz.
Hı hı.
Kuşkonmaz çok yüksek oranda demir içeren bir sebze aslında. Ki et ürünlerinin temel mineralidir demir. Ama kuşkonmazın da temel minerali demirdir. O yüzden kan yapımını arttırıcı, kandaki oksijenlenmeyi arttırarak metabolizmayı da hızlandırıcı, çok büyük bir etkisi var. Aynı zamanda C vitamini ve çok yüksek antioksidanlar içeriyor. Ki bu da bizim hem sindirim sistemimizi hızlandırıyor hem de temiz beslenmeye, karaciğeri, böbrekleri temizlemeye uygun bir
peki sebze. Nasıl tüketeceğiz kuşkonmazı?
Kuşkonmazı ızgara yapabilirsiniz isterseniz. Ya da tavada yağsız bir şekilde pişirebilirsiniz. Ya da yine fırına koyabilirsiniz. Ya da haşlayıp üzerine limon sıkarak da salata olarak da tüketebilirsiniz.
Tüketilebilir, evet.
Yine turp var. Bu dönemde yine oldukça tüketilebilen bir sebze.
Turpun her çeşidi herhalde.
Her çeşidi, evet. Şu dönemde kırmızı turp revaçta. Bir tanesi 25 kaloriden de düşük bir sebze bu. Aynı zamanda çok yüksek lif içeriğiyle beraber kan şekerini çok çok iyi dengeliyor. Hem tokluğu uzun süre arttırıyor hem de kan şekerini dengelediği için karın çevresi yağlanmasında da azalma sağlıyor.
Hı hı. Şimdi az önce yağ dediniz de aklıma geldi bazı diyetlerde işte yağ verilmiyor, yağ yemeyin deniliyor ama yağ demek düzgün çalışan bir sinir sistemi demek herhalde.
Kesinlikle.
Değil mi? Yağ demek çalışan hormonlar demek.
Kesinlikle.
Yağ da dengeli bir şekilde almamız gerekiyor herhalde, değil mi vücudumuza?
İyi yağlar dediğimiz yağları almamız gerekiyor.
Evet.
Bunlar zeytinyağı ya da Hindistan cevizinin içerisinde de olan yağlar, hayvansal yağların dışında iyi yağlar dediğimiz bitkisel yağları kullanabiliriz.
Evet.
Yine balığın içerisinde de omega 3 var. O da çok iyi bir yağ.
Hı hı. Peki bizim yiyip de doymamak gibi bir sorunumuz var herhalde, değil mi? Biz nasıl doyacağız? Doymayı nasıl öğreneceğiz aslında? Doyma nasıl öğrenilir? Bu bizim kilolu olmamızın başlıca sebebi herhalde, değil mi? Kilo veremememizin sebebi.
Kesinlikle bunun bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Açıkçası çok da kolay değil bunu alışkanlık haline getirmek. Beyin ortalama 25 dakika içerisinde algılıyor tokluğu ve biz çok hızlı tabii ki yaşadığımız için tabağı ortalama 2 ya da 3 dakika içerisinde bir porsiyonu bitirebiliyoruz. O yüzden her tükettiğiniz tabak için muhakkak önünüze bir saat koyup saatle tüketmek çok çok daha önemli. Belirli
bir tabak ne kadar zaman dilimi içerisinde tüketilmeli?
Ortalama 7 ila 10 dakika arasında tüketilmeli diyoruz. Çünkü 25 dakika içerisinde algıladığı için beyin tokluğu ortalama 3 kap yemek için totalde 30 dakikalık tüketme şeklini öneriyoruz açıkçası.
Hı hı.
Böylelikle en son tüketilecek, özellikle en sona hep tatlılar bırakılır. Ya tatlı tüketilemiyor ya da çok çok az tüketiliyor. O yüzden bunu dikkate almakta fayda var. Ancak tabii bunu alışkanlık haline getirmek gerekiyor.
Onun için tatlıyı yemekten
gerekiyor.
Önce yiyenler var.
Evet.
Aç karnı sevenler. Evet, peki şimdi kilo verememekten yakınıyoruz tabii. Şimdi mevsim bahar olması itibariyle bu kilolardan kurtulmak istiyoruz ya. Şimdi kilo veremeyen kişi kendini iradesiz olmakla suçluyor. Kilo verememenin iradeyle bir ilgisi var mıdır acaba? Ya da kilo verememenin sebebi nedir?
Kilo verememenin sebebi, eğer kişi profesyonel bir danışmanlık alıyorsa ya da kendi başına bir diyet uyguluyorsa kendine karşı ya da karşısındaki kişiye karşı bir sorumluluk duymak durumunda ya da bir hedef belirlemek durumunda. Hı hı. Genelde biz hedefsiz başladığımız için biz kilo vermeye.
O yüzden diyet ama önce niyet diyoruz,
evet,
galiba, değil mi?
Aynen öyle. Hı hı. Hedefsiz başlanırsa eğer belli bir süre sonra olsun ben bir hafta sonra daha iyi yaparım. Bu hafta bunu yedim, olsun iki hafta sonra şunu yaparım derim.
Her pazartesi sürekli, başlayıp salı, evet, bozarız biz diyetlerimizi.
Sürekli ötelenir. Muhakkak net bir hedef, net bir tarih hedefi konursa özellikle kişi çok daha iradeli şekilde yapacak ve çok daha net şekilde yapacaktır diyeti.
Hı hı. Evet. Şimdi tabii diyet yapan kişi birazcık gergin de oluyor aslında. Aklı hep o kurabiyelerde, pastalarda, yiyemediği şeylerde. Bu yüzden de hep erteliyoruz. Aman canım bugün yiyeyim, yarın tekrar başlarım. O yarın olmuyor bir türlü. Bir sonraki haftaya kalıyor derken hep öyle ötelenip gidiyor. Dolayısıyla kilo verememekten yakınıyor insanlar.
Evet.
Evet. Şimdi bu gerginliğin sebebi nedir acaba? Yiyeceklerden uzak kalmak.
Aslında çok da fazla kısıtlamak kendimizi. Bence her şey kısıtlanarak diyet yapılmamalı. Her şeyden belli miktarda porsiyon kontrolü önemli
pastada
zaten.
Pasta da yenilebilir mi mesela?
Kesinlikle pasta da yenilebilmeli. Eğer siz doğum gününe gittiyseniz ya da sizin doğum gününüz varsa pasta kesip de pasta yememek kesinlikle olmaz. Her şeyden doğru miktarlarda doğru porsiyon kontrolünde beslenmek lazım. Diyeti biz çok sıkı aç kalarak yapıyoruz. Aç kalarak yapılan diyetler belli bir dönem evet kilo verdiriyor. Ancak belli bir dönem sonra diyet özellikle diyetten sonra bıraktığımızda bu işlemi kilo almaya başlıyoruz. Çünkü aç yaparak
onun için evet. Herhalde diyet yaptım ama daha fazla kilo aldım diyenleri
evet,
duyuyoruz.
Evet aç kalınarak yapılan diyetlerde özellikle kas kayıpları çok oluyor. Yağdan daha çok özellikle kas kaybı olduğu için de
ki çok önemli değil mi?
Kesinlikle diyet hı-hı. bırakıldığında direkt olarak maalesef tekrar kilo alınıyor.
Hı-hı. Evet. Şimdi tabii bizim akşam yemeklerimiz sabahları birlikte kahvaltı edilemiyor ne yazık ki. İşte çalışmalar, çocukların okulları, öğlenleri evde değil zaten insanlar. Bir tek akşamları bir araya geliniyor. O akşam sofraları zaten mükellef oluyor. O akşam sofralarının ardından atıştırmalıklar da olunca tabii ki kilolar üst üste koymaya devam ediyor.
Maalesef özellikle akşam yemeği atıştırmalıkları bir gelenek oldu aslında. Hani çay demliyoruz, televizyonun karşısına geçiyoruz, kuru yemişler. İşte eğer o gün çocuklara kekler, börekler, kurabiyeler yapılmışsa onlar ya da misafirler gelebiliyor. Onlarla beraber bir şeyler yiyoruz. Bunda özellikle dikkat etmemiz gereken şey kesinlikle porsiyon kontrolü ve belli şeyleri seçmek. Mesela ikramda atıyorum ay çekirdeği vardır, leblebi vardır, fıstık vardır, hı hı. yer fıstığı, bir de kurabiye vardır. Bunlardan hangisini tercih edebiliriz? Bunlardan aslında en çok tercih etmemiz gereken şey leblebi ve fıstık. Fıstığın özellikle yağ yakıcı etkisi var. Leblebinin de uzun süre tok tutucu etkisi var.
Ama tabii onların da bir miktarı var.
Kesinlikle bir miktarı var.
Oturup bir kaseyi yememek
Hayır,
gerekiyor.
Hayır tabii ki leblebiden bir avuç kadar, fıstıktan da 10 tane tüketirsek ve yavaş yavaş da tabii ki bunu çayla beraber tüketirsek hem uzun süre tokluk sağlar hem de yeterli enerjiyi dengeli şekilde almış oluruz.
Hı hı, evet. Şimdi tabii zayıflama ilaçları var tüm bunların yanı sıra. Bunlar siz diyetisyenlerin de ve doktorların hiç tavsiye etmedikleri şeyler.
Evet.
Bunlarla ilgili de söyleyecekleriniz olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü çok başvurulan yollardan biri kilo kaybetmek için.
Evet aslında diyet zor geliyor dediğiniz gibi hani belli bir irade sağlanamıyor ya da çok aç kalınarak yapılıyor. O yüzden insanlar açta kalarak diyet yapmak istemedikleri için zayıflama ilaçlarına başvurabiliyorlar. Hı hı. Zayıflama ilaçlarında evet belli bir dönem yaparsanız sonuç alabilirsiniz ama bıraktıktan sonra ne olacak ve vücudunuza yarattığı kötücül etkiler ne olacak? Bunu hı hı. iyi bir şekilde düşünmek gerekiyor. Çünkü ilacı yanlış kullandığınızda sizi hemen zehirlerken eğer diyeti ya da bu tarz ürünleri yanlış şekilde kullandığınızda bunun kötücül etkileri çok çok uzun süre sonra 5 ya da 10 yıl sonra organlarınızdan çıkabilir.
Evet. Şimdi az önce fıstıktan söz ettik. Arkadaşlarım sordular şan fıstığı mı yer fıstığı mı diye. Hangi fıstıktan yiyoruz akşamları yemek istediğimizde?
Yer fıstığı da olabilir, şan fıstığı da olabilir. Her ikisinin de iyi yağ içerikleri, çok çok iyi ve karın çevresi yağ yakıcı özellikleri var. Hı hı. Yer fıstığının bu etkisi çok çok daha güçlü. Aynı zamanda şan fıstığı çinko içeriği nedeniyle kas oluşumunu arttırıcı özelliğe sahip. Hı hı. Aslında ikisi de ikisi
kavrulmamış olması da tercih evet, sebebi kesinlikle. Değil mi? Evet. Peki en hızlı şekilde zayıflamak tabii şok diyetler. Bunların da zararlarını biliyoruz ama ne yazık ki başvurulan yollardan yine birkaç tanesi oluyor. Tabii diyeti destekleyen bir başka şey de spor.
Kesinlikle.
Sporsuz olmaz diyoruz. Hele şimdi havalar güzelleşti. Belki ne kadarlık bir yürüyüş ya da yanına neler katılabilir?
Özellikle yürüyüş yapılacaksa başlangıçta 20 ila 25 dakikayla başlanılmasını öneririm. Çünkü ilerleyen dönemlerde kilo verme hızı durdukça sporu da birazcık arttırmak gerekecek. Hı hı. Sporu arttırırken de siz 1 saatle başlarsanız yaza doğru bunu 2 saatte çıkartamazsınız. Ne zamanınız yeter ne eforunuz yeter. O yüzden başlangıçta 25 dakikayla başlayıp yaza doğru totalde 1 saate kadar çıkartılabilir. Ama bunun öncesinde beslenme ve sonrasında beslenme de oldukça önemli. Çünkü bu tarz egzersizlerden önce alınan bazı besinler bu sırada yağ yakımınızı hızlandırırken sonrasında tüketilen besinler de egzersiz yapıldığında kaybedilen kasın geri oluşumunu sağlamakta. Hmm.
Peki en uygun zaman hangi zaman dilimidir spor için? Yemekten önce, yemekten sonra, yatmadan önce yapılan yürüyüş hangisidir?
Kişinin eğer zamanı yoksa hiçbir şekilde akşam yemeğinden 45 dakika ya da 1 saat sonra yapılan egzersiz. Ama yapılan çalışmalar özellikle eğer kişinin gün içerisinde zamanı varsa saat 3.30 ila 5.30 arasında egzersizin çok daha iyi yağ yakımını hızlandırdığı ile ilgili bilgiler veriyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Artık bahar geldi. Daha hızlı çalışan bir metabolizmaya sahibiz. Daha hızlı çalışması gereken vitaminlere, sebzelere, meyvelere de sahibiz. Bunun çok iyi değerlendirilmesi ve herkesin istediği kiloya bir an önce ulaşması dileğiyle diyelim ve çok teşekkür edelim bugün için size Sayın Özge Kelebek. Sağ olun, var olun.
Rica ederim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'ne şimdi yine müzikle devam ediyoruz.
Sevgilim yardıma düştü.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve Hayatın Sesleri'nde şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Ünsal Turan var. Merhaba diyoruz hemen Ünsal Turan'a.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz biz de. Evet, göçmenlerle ilgili bir takım değişiklikler var herhalde. Bunlardan söz eder misiniz sevgili Ünsal Turan bizlere?
Yani iktidardaki sosyal demokrat partilerin göçmen politikasından bahsedelim. Önümüzde seçimler var. Sosyal demokratlar göçmen politikalarını belirlemeye başladılar. Parti başkanı ve başbakan Heli Thorning-Schmidt geçtiğimiz iki gün içinde kameraların karşısına çıkarak partinin göçmen politikasını anlattı. Ve dışarıdan yeni gelecek göçmenlere karşı bir takım kısıtlamalar getirileceğini söyledi. Heli Thorning-Schmidt göçmenlere yönelik kampanyasında Danimarka'ya geliyorsanız çalışmak zorundasınız diye bir cümle başlık kullandı. Sosyal Demokrat Radikal Parti hükümeti göçmenlerin ülkeye gelişlerini, özellikle aile birleşimine yeni engeller getirmek istiyor. Öte yandan da Başbakan Schmidt yaptığı bu basın toplantısında ülkede yaşayan göçmenler ve mültecilere de yeni iş imkanları sağlanacağını ve bunun için de belediyelere yüklü miktarda ekonomik yardım yapılacağını söyledi. Başbakan Schmidt bu açıklamasında 30 bin, en az 30 bin göçmene bu yıl ve önümüzdeki yıl içinde iş bulunacağını, göçmenlere iş bulmak için yardımcı olan belediyelere de ekonomik yardımda bulunulacağını söyledi. Belediyeler işverenlerle, firma sahipleriyle işbirliği yapacaklar. Eğer firmalar göçmenlere iş verirlerse işe aldıkları her bir kişi için ödedikleri maaşa karşılık da devletten prim alacaklar, yardım alacaklar. Bu bence tabii Sosyal Demokrat Parti'nin ve Radikal Parti hükümetinin yaptığı çok güzel bir girişim. Çünkü işsizlik en çok başta Türkler olmak üzere göçmenler arasında, ama dediğim gibi diğer taraftan da aile birleşimine yeni engeller getirilecek. Bu aile birleşiminde Avrupa Birliği'ne giren Doğu Avrupa ülkeleri kolaylıkla Danimarka'ya girerken maalesef Türkler evlenseler bile eşlerini zor getiriyorlar buraya. Ama hükümetin aldığı bu karar bence işsiz Türkler açısından çok iyi olacak.
Evet.
İsterseniz bir de Danimarkalı ve göçmenler arasında evliliklere değinelim. Çünkü burada da yine Türklerden bahsedeceğiz. İstatistik Bürosu'nun rakamlarına göre Danimarkalılar ve göçmenler arasında evlilikler azalmaya başladı. Danimarka İstatistik Bürosu 2004 yılında evlilik yapan göçmenlerin yaklaşık %50'sinin Danimarka'dan biriyle evlenirken şimdi bu oranın %30'lara kadar düştüğünü bildirdi. Bunun da en büyük nedeninin Doğu Avrupalıların eşlerini kendi ülkelerinden seçmeleri olarak gösterdi. Ancak Türklerin Türkiye'den biriyle evlenip eşini Danimarka'ya getirebilmeleri için önünde 24 yaş sınırı, ülkeye bağlılık süresi, uygun konut, iş ve maaş gibi engeller duruyor. Tabii bir de bu engellerin üzerine ülkeye gelecek kişinin Danimarka dilini bilmesi ve sınava girmesi gibi engeller geliyor.
Evet, şimdi tüm bu engellerin yanı sıra göçmenlerin Danimarka'da oluşturacakları, inşa edecekleri yeni ve modern bir camiye evet dedi Kopenhag Belediyesi. Birazcık da bundan söz edelim mi lütfen dinleyicilerimize?
Evet, tabii yani son yıllarda gerek dünyadaki gerek Danimarka'daki gelişmelere bakarsak, yani Müslümanlarla bu ülkenin halkı arasındaki gerginliklere bakarsak çok iyi ve olumlu bir karar. Danimarka'da biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Katar'ın desteği ile büyük ve ülkenin ilk Minareli Camisi'nin açılışı yapılmıştı. Kopenhag'da çok sayıda göçmenin, Türklerin yaşadığı Norebro semtinde. Bu camide yine aynı semtte yapılacak. Arasında sadece 1,5 kilometre, 1 kilometre bir mesafe var. İslam inanç toplumunun, bu İslam inanç toplumu diyorum, buraya bazı Türkler de üyeler. İslam inanç toplumunun belediyeye başvurusu üzerine belediyenin imar ve çevre komisyonu bir toplantı yaptı geçtiğimiz günlerde ve caminin yapılmasına yeşil ışık yaktı. İmar ve çevreden sorumlu belediye başkanı Morten Kabel, mimar Henning Larsen'in projesinin hazırladığı caminin şehrin unutulmuş, gelişmemiş göçmen semtine yenilik getireceğini söyledi. Bu da Danimarka'da gerçekten güzel bir şey ve mimarisi de ben gördüm. Çok güzel, şehre bir yenilik katacağı garanti ve aynı zamanda da tabii sadece cami olmayacak ve kültür binası haline gelecek. Yani her türlü sosyal ve kültürel faaliyetler de yönetilecek.
Evet, bir başka mutlu haber verelim yine Danimarka'dan. Danimarka'da kanser hastalığını yenenlerin sayılarının arttığına dair bir takım söylemler var. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hangi kanser hastalıkları yeniliyor? Ne zamandan beri?
Evet, isterseniz bu habere başlarken kendim de başlayayım. Ben de 4 yıl önce kanser teşhisiyle 2 büyük ameliyat geçirmiştim. Ama çok şükür çok iyi bakıldım, çok iyi tedavi edildim ve atlattım şimdi. Danimarka Kanserle Mücadele Kuruluşu tarafından hazırlanan rapora göre kanserden ölenlerin sayısında oldukça azalma görüldü. Rapora göre son 20 yılda 100 bin kanser hastasında ölümler %15 daha düştü. Düşmenin nedenlerinden biri de bu bahsettiğim Sosyal Demokrat Radikal Parti hükümetinin kanser tedavisi için ekstra ödenekler ayırması ve hastanelere kanser şikayetiyle giden hastaların veya kanser şüphesiyle giden hastaların hiç çekinilmeden, yani masraftan kaçınılmadan MR'larının çekilmesi, kontrollerinin çok sıkı ve çok iyi yapılması konusunda talimatları oldu. Hükümet bu konunun üzerine çok düşüyor. Özellikle Danimarka'da akciğer kanseri, bağırsak kanseri, meme kanseri, mide kanseri gibi kanserler, prostat kanseri çok görülüyordu. Özellikle kalın bağırsak kanseri ve prostat kanserinden ölenlerin sayısı çok yüksekti. Şimdi bu sayı oldukça düşmeye başladı. Ama hatalar yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Danimarka'da bazı hastanelerde bazı doktorların göremediği vakalar olabiliyor. Ama işte onun için zaten hükümet de şimdi kanser hastalarına özellikle üzerine düşülmesi ve kontrolünün çok iyi yapılması ve erken teşhisin hayat kurtarması nedeniyle çok iyi masraftan kaçınılmadan MR'larının çekilmesi ve kontrollerinin yapılması talimatını verdi. İsterseniz bitirmeden, henüz yazmadım, biraz sonra yazacağım, güzel bir haber daha var.
Lütfen,
Danimarka buyurun. Sosyalist Halk Partili Karin Lorentzen, yabancılar sözcüsü, bugün türban takarak, bir Türk kadını gibi giyinerek halkın arasına karıştı ve Danimarkalıların göçmenlere, yabancılara bakışını ve nasıl muamele yaptıklarını inceledi. Sonuç olumlu, hiçbir ayrımcılıkla karşılaşmadığını söyledi. Ancak konut ararken, iş ararken yabancılara ayrımcılık yapıldığı konusunda da hiçbir tereddütünün olmadığını, siyasetçilerin göçmenleri bu ayrımcılıktan kurtarmak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi Karin Lorentzen.
Evet, sevgili Ünsal Turan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Danimarka'dan hep güzel haberler almak dileğiyle diyelim. Size kolaylıklar dileyelim. Yine görüşmek üzere.
Ediyorum.
Hoşçakalın. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz ve bir bahar şarkısı daha dinleyelim.
Hiç zaman
sihirli sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, evet, sihirli sözcükler köşemizdeyiz. Bahar diyoruz haftanın başından beri. Bahar siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor diyoruz. Ve konuğumuz dil ve iletişim uzmanı Sayın Elif Berna Kutlu Atay'la da yine baharı konuşacağız.
Evet.
Türkçemizde, Türk edebiyatında baharı konuşacağız. Öyle güzel bir mevsimdir ki havanın, toprağın, suyun ısındığı, bitkilerin yeşerdiği, enerjimizin tavan yaptığı.
Kesinlikle.
Çok güzel bir mevsimdir. Sizin için ne ifade eder diye sorayım öncelikle.
Tazelenmek tabii ki. Yani sadece ağaçlara değil, bize de can suyu yürüyor. Dolayısıyla bizim için de tazelenme, yenilenme zamanı.
Tabiat uyanıyor, içimiz kıpır kıpır değil mi?
Tabii ki. Aslında tabiat uyanıyor ve evet, içimiz kıpır kıpır. Bizim medeni hayatımız bizi biraz doğayla bütünleşik tarafımıza köreltmiş durumda. Yani biz görmüyoruz. Nasıl çiçeklerde, hayvanlarda baharla birlikte bir değişim oluyorsa aslında bizde de oluyor. Sadece biz şehir hayatı içerisinde bunu fark etmeyi unutmuşuz zamanla. Kış uykusundan uyanıyoruz hepimiz cümleten. Onun için de bahar hepimizde ayrı bir anlam taşıyor.
Taşıyor. Peki Türk edebiyatına da çok farklı çok yansımaları var tabii ki. Birazcık bugün bu yansımalardan söz edelim.
Tabii.
Nasıl yansımış? Ne zamandan beri yansımaya başlamış aslında?
En başından
evet.
beri. Aslında şöyle söylemek lazım. Mevsim dönümleri, döngüleri, mevsimin yıl içerisindeki önemli tabiat değişiklikleri her zaman için edebiyatla ilişkili. Divan edebiyatından beri örnekleri var ama tabii en çok şiirle örtüştürülüyor. Çünkü bahar aşkla da örtüştürüldüğü
evet.
için öyle bir bağlantısı var. Aşk Veysel'den Turgut Uyar'a kadar aklımıza gelebilecek her şairimizin.
Evet.
Bahara dair sözleri var.
Gül, karanfil, sümbül, leylak deyince hep papatya deyince hep baharı
evet,
hatırlarız
evet,
değil
evet.
mi? Baharı çağrıştıran çiçeklerdir onlar.
Kesinlikle ama tabii bahar deyince adını anmamız lazım Ahmet Arif'in.
Evet.
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin diyen şairimiz. Çok değerli bir dize. Pek çok kişinin aklında yüreğinde yer etmiş bir dize. Zaman zaman hatırlanılan. Çünkü baharın anlamını taze soğanla keşfettiğini söyler şair şiirinde.
Hı hı.
Bilenler bilecektir Ahmet Arif'in hayatını. Haberin var mı taş duvar diye taş duvarla dertleşir. Demir kapı, kör pencere, yatağım, ranzam, zincirim. Uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim. Haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş.
Hmm.
Karanfil kokuyor cigaram, dağlarına bahar gelmiş memleketimin.
Evet.
Bazen baharı tam da içinde yaşayabiliyoruz ama bazen de bir uzaktan duyuyoruz. Bu her zaman... büyük öykülerin içinde olmasak bile ki hepimizin öyküsü büyük ama çok büyük maceralar yaşamasak da günlük hayatın içinde işimize gidip geldiğimiz için o an günün büyük bir bölümünde aslında dışarıya, sokağa, doğaya, dağa, taşa, toprağa değil ama masa başındaki işimize odaklandığımız için kaçırabiliyoruz. O yüzden Ahmet Arif'ten ilhamla bizde haberin var mı? Kalemim, kağıdım, bilgisayarım,
evet.
Haberin var mı arabam, eğer taksi şoförüysek, haberin var mı arabam, bahar gelmiş memleketimin dağlarına diyebiliriz. Bakmakta fayda var, memleketimizin dağlarına bahar geldi gerçekten.
Evet, şimdi biz bahar deyince hep ilk baharı
evet.
düşünürüz, çağrıştı. Çünkü sonbahar güzdür
evet,
bizim
doğrudur.
İçin değil mi?
Doğrudur, bahar deyince ilk aklımıza gelen ilk bahar. Sonbaharın, güzün, hazanın ayrı bir adı var bizde. Tamamen de karakterleri farklı ilkbahar ve sonbaharın. Bizim için bahar ilkbahar demek. Aşağı yukarı da şanslıyız aslında. Ülkemizde 4 mevsimde biz şıkır şıkır yaşıyoruz. Her ülkeye, her coğrafyaya nasip olmayan bir şey. Bizde 4 mevsimde aylarıyla birlikte gelip gidebiliyorlar. Ara ara
4 mevsimi baharda yaşarız ama genellikle değil mi?
Ara ara şeyden şikayet ediyoruz. Modern insanın küresel ısınmadan yakındığı da olabiliyor ama biz yine de hakkıyla yaşıyoruz. Özellikle bahar bu anlamda bize canlılık da veriyor. yağmuru, sıcaklık artışı, hele biz Ankara'dayız şu anda, bizim gibi iklimlerde gerçekten dört mevsimi bir bahar gününde yaşamak mümkün.
Evet, şimdi bazen bahar mevsimini övme amaçlı, bazen de tasvir amaçlı, hı-hı, görüyoruz. Örneğin sevgilinin güzelliği bahar mevsimiyle çok da güzel anlatılabiliyor edebiyatımızda.
Evet, nefesi, saçlarının kokusu, hareketleri, hepsi
yanaklarının allığı, değil mi?
Anlatılabiliyor. Benim en sevdiğim cümlelerden biri Memduh Şevket Esendal'ın Kısmet Kuşu adlı hikayesinde geçer. Çok sevdiğim bir hikayedir. Orada der ki, genç bir adam genç ve güzel bir kız tarafından beklendiğini biliyorsa, kuru kuru dallar bile bahar çiçekleriyle bezenmiş gibi görünür gözüne.
Ya, ne güzel ifade etmiş.
Çok güzel bir ifadedir. Evet. Beklenildiğinizi bilmek, sevilerek beklenildiğinizi bilmek bahar demekmiş yazarımız için.
Evet, şimdi ömrün baharı tamlaması var. Birazcık bundan söz edelim. Çünkü ömrünüzün baharı solmasın derler. İşte ömrünün ilk baharında terk etti bizi, ayrıldı aramızdan derler. Ömrün son baharı da vardır tabii ama taze olan ilk baharıdır galiba.
Gençlikle örtüştürüldüğü için genç, bizim dilimizde gençliğe ifade edebilecek çok güzel sözler var. En sevdiğimiz delikanlı. Her ne kadar günlük konuşmada erkeklere atfen kullanılsa da aslında bir çağ içindir. Delikanlı çağlarıdır, hı-hı, insanın. Dolayısıyla o çağlar aslında ilkbahara karşılık geliyor. Bahara karşılık geldiği için de aslında canlılığın dönemi ve bedeninde de insanın tazeliğinin dönemi. Giderek her geçen gün
gençleşiyor muyuz yani baharda gençleşiyoruz
aslında
diyebilir miyiz?
Aslında gençleşiyoruz bir anlamda, çünkü biyokimyamız da gençleşiyor. Hani, hı-hı, bahar aşklarının temelinde de bu var. Güneşle ilişkimizden doğan biyokimyamızdaki değişikliklere yatkın olma halimiz var. Günün karanlık kısmının azalıp aydınlık kısmının uzaması bizi çok etkiliyor. Ve tabii bir takım hormonların, enzimlerin salgılanmasını kolaylaştırdığı için de aşık olmak kolaylaşıyor. Aslında tıpkı diğer familyalar gibi diyelim.
Evet.
Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da aşka düşkün olunan bir zaman var ve onun baharla örtüştürüldüğü açık yani artık.
Onun için baharda aşk başkadır.
Evet,
diyorlar.
Başkadır çünkü çok hızlı gelişebilir. Kimyasal olarak baharla salgılanması kolay olan birkaç tane hormon, enzim var ki bizi daha hızlı aşık ediyor. dolayısıyla işte hani söylemek gerekirse dopamin var mesela, bizim daha neşeli ve daha enerjik, daha üretken olmamızı sağlayan bir hormon. Dopaminin salgılanması için güneşe ihtiyacımız var. Güneş ne kadar bizimle beraberse biz dopamini o kadar rahat salgılayabiliyoruz içeride. Dolayısıyla da kendimizi enerjik hissediyoruz. Bunun en iyi örneği güneşin olmadığı günlerde, özellikle bizim memleketin insanı çok yatkındır. Biz çok güneş zenginiyiz. Bunu daha iyi ifade edebiliriz. Güneşin olmadığı günlerde ya da güneşin çok bizim memleketteki kadar güler yüzlü olmadığı ülkelerde çok rahat şikayet ederiz. Bizden iş çıkmaz, kendimizi üretken hissetmeyiz, mutsuz hissederiz. Hatta fiziksel etkinliklerimiz azalabilir. Yani çok bir yerden bir yere gitmek, bir işi yapmakta biraz geri
duruyoruz. Onun için o ülkelerden gelenler bizim ülkemizde kendilerini çok, tabii, mutlu hissediyorlar. Aslında biz çok şanslıyız da bunu çok iyi değerlendiremiyoruz galiba, değil mi? Her konuda olduğu gibi.
Evet evet. Bu açıdan aslında biz tam olarak zengin çocuğuyuz. Hı-hı. Bunu söylemek lazım. Yani o kadar varlık içindeyiz ki fark etmiyoruz.
Büyük bir zenginlik, değil mi? Nasıl çok büyük bir mutluluk.
Çok. Kuzey Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında hakikaten düşünün ki aydınlatma sistemlerini değiştiriyorlar. Güneşi taklit eden aydınlatma sistemlerine ihtiyaç var yılın 5-6 ayı. Bizim Şubat'ta, Ocak'ta çok rahat pırıl pırıl bir güne uyanabilmek gibi bir lüksümüz var Türkiye'de. Dolayısıyla aslında bu bizi destekliyor ama bir taraftan da alışkanlıklarımızı arttırıyor. Hı hı. Bizim güneşle ilişkimiz, bizim gibi ülkelerdeki insanların güneşle ilişkisinde böyle bir yatkınlık var. Güneşin hem daha gün içinde daha uzun saatlerde güneşle birlikte olmak, hem de ısısının artması bizi biraz daha kimyasal olarak hadi Türkçesini söyleyelim, biraz delişmenliğe yatkın hale getiriyor. Dolayısıyla hareketlilik, hadi şunu yapalım gibi hareketli ruh hali, enerjik ruh hali artışı sağlanıyor baharla birlikte. Yani Cemre dördüncü olarak bize düşüyor. Evet. Bize düştüğü andan itibaren de zaten hele de...
Bize düştü artık değil tabii mi? Canım, yani artık 21 Mart itibariyle.
Artık vaktidir. Hele de gençlik çağlarımızdaysak, yani iç baharla dış baharda bir eş zamanlılık söz konuysa, o zaman tabii ki aşka ve dediğimiz gibi maceraya daha yatkın hale geliyoruz, evet, baharla birlikte.
Duygular da coşuyor, edebi yönümüz daha kesinlikle da artıyor değil mi? Kesinlikle. Kaleme kağıda ondan sonra dökülüveriyor, şiirlere taşınıyor.
Turgut Uyar söylemiş tam sizin söylediğiniz gibi bir şey. Bahar hastalığı diye bir şiiri var Turgut Uyar'ın.
Lütfen paylaşalım mı?
Tabii ki zevkle. Bu bahar, bu ağaçlar, bu rüzgar, hoşça kalın, hoşça kalsın en eskisi. En yenisi aşklarımın. Gitmek mi? Gitmek ne demek? Kaçacağım. Kalbim bu rahatsızlık içinde bir bakarsınız en güzel türküsünü söyleyebilir bahar hastalığında.
Evet, biz de o zaman en güzel türkümüzü söyleyelim o bahar sevgili hastalığında. Çok teşekkür ediyoruz. İşte zaman su gibi akıp geçti.
Ben teşekkür ederim.
Ne kadar zamandır konuşuyoruz, nasıl sonuna geldik anlamadım bile. Gerçekten çok keyifli bir
ben
sohbetti.
De öyle, ben de öyle.
Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluatay'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ve teşekkür siz sevgili dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Biz haftanın başında beri bahar mevsiminin siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ettiğini soruyoruz. Baharla ilgili şarkılar söylüyoruz. Baharla ilgili sohbetler gerçekleştiriyoruz. Sizlerin de bu konudaki telefonlarınızı, elektronik postalarınızı ve sosyal medyadan paylaşımlarınızı bekliyoruz. Hemen adresimizi hatırlatayım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye bizlere ulaşmanız mümkün. Biz yarın yine buradayız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.